Burası Ahval, doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Herkese merhabalar, ben Burhan Ekinci. Yeni bir Yankılar programıyla karşınızdayım. Birkaç gündür İşkence temalı podcast dizisi yapıyorum. Daha önceki podcastlerimizde de özellikle işkencenin Türkiye'de son yıllarda yeniden artış yaşanmasının nedenlerini irdelemeye çalıştık. Bugünkü konuğum hakikaten Diyarbakır'da yaşamasına rağmen ama Türkiye geneli ve dünya çapında insan hakları, hak savunucu dediğimizde akla gelen ilk isimlerden avukat Reyhan Yalçın'da Baydemir. Sayın Baydemir, yanımıza hoş geldiniz.
İyi yayınlar diliyorum.
Siz aynı zamanda Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu Genel Başkan Yardımcısısınız.
Yıllardır
Türkiye'de, Diyarbakır'da, bölgede işkence, kötü muamele, hak ihlalleri konusunda çalışmalar yürütüyorsunuz. Türkiye'de yeniden son günlerde yeniden bir artış gözlemleniyor. Artık gizlenmiyor da işkence, fiziksel şiddet, kötü muamele çok açık, net bir şekilde sokakta da uygulanabiliyor. Evinin önünde oturan vatandaşa da uygulanabiliyor. Bütün bunlara baktığımızda ne oluyor Türkiye'de? Neden yeniden bir şiddet sarmalına girdi ülke ve bu kadar fazla hak ihlalleri yaşanıyor?
Kötü muamele ve işkence vakaları dönemsel olarak her daim farklılık arz etmiştir. Yani geçmiş dönemde de 90'lardan bugüne yayınlanan insan hakları raporlarına bakıldığında, işte İnsan Hakları Derneği'nin olsun, Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın olsun, dönemsel olarak gerek yaşam hakkına dönük ihlallerde ve gerekse de işkence ve kötü muameleye dair vakalarda farklılıklar gözlenilir. Ve biz insan hakları savunucuları bunu daha çok ortamın çatışmalı olup olmamasına göre gözlemleriz. Nitekim diyelim ki çözüm süreci olarak adlandırılan döneme baktığınız zaman hak ihlallerinin rakamsal verileriyle bugünkü hak ihlallerinin rakamsal verileri arasında çok büyük bir uçurum vardır. Aslında esas mesele sorunlara yaklaşırken muhalifleri, işte diyelim ki farklı düşünenleri, eleştiri hakkını kullananları ya da işte kadın hakları aktivistlerini, insan hakları savunucularını, muhalif siyasetçileri hedef alma durumunda siyasetin içinden geçildiği aşamaya göre yönelimler biçim de değiştirir. Sadece biz bir niceliksel farklılıktan bahsetmeyiz. Ama aynı zamanda bir biçim, bir yönelim farkı da gözlemleriz. Ve son aylarda bu anlamda Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu olarak da gözlemimiz şudur ki 90'lı yıllardan farkı bir bütün olarak bu kötü muamele ve işkence uygulamalarını sergilemekten çekinmeyen bir idari pratik söz konusu, çekinmeyen bir kolluk pratiği söz konusu. Çünkü bunun muafiyetle, cezadan bağışıklıkla herhangi bir idari veya adli müeyyideye çarptırılmamayla cevaplandıran bir yargı mekanizması var aynı zamanda çünkü. Bütün bunlar iç içe geçmiş şeyler. Birbirinden bağımsız düşünemezsiniz. Dolayısıyla da dediğim gibi 90'larda mesela Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde diyelim ki 100'ün üzerinde dava takip ettik biz. Son derece ciddi ve sistematik hak ihlallerine dairdi. Bütün bu süreçlerde o zaman mahkeme iki aşamalıydı. Örneğin komisyon ve divan önünde dinlenen yetkililer, hükümet görevlileri bir bütün olarak her daim inkar etmişlerdir. Yani işte şu köy basılmadı, şu işkence vakası yaşanmadı, gözaltında bu tecavüz olmadı vesaire vesaire bunun savunmasına geçerlerdi. Ama bakın bugün, 2015'ten bugüne, sadece bugün değil, 2015'ten bugüne, evet. Yani bir Halfeti'ye bakın, bir Krebe Bağve köyünde yaşananlara bakın, bir buraya bakın, bir geçen sene başka yerlerde yani bir bütün olarak toplantı ve gösteri yürüyüşleri esnasında yapılan müdahalelere bakın. İşte milletvekillerinin kolu kırılıyor. Evet. Darbe ediliyorlar. Saçlarından sürükleniyorlar. Şimdi
bu gücü nereden alıyor? Bunlar bu gücü nereden alıyor? Bir polis, bir milletvekili, halkı seçmen bir milletvekilinin kolunu kırma gücünü, yetkisini nereden alıyor?
Evet, şimdi bakın. Ondan önce bir cümleyle şunu klarife edeyim. Buyurun. Sonra sorunuza geçeceğim. Sanki işkence ve kötü muamele sadece göz altında gerçekleşirse işkencedir gibi bir algı var ya, biliyorsunuz mesela uluslararası işte OMCT gibi, yani Dünya İşkence İzleme Örgütü gibi ya da işte Türkiye'nin de tarafı olduğu uluslararası bir sürü kuruluş var, insan var. Ve bunlara sunumlar, raporlara ve yanıtlara baktığınızda hani çok daraltıyorlar. İşte bizim gözaltı merkezinde böyle bir işkence yok ki ya da hani böyle bir şikayet yok vesaire gibi bir sınırlama eğilimi de oluyordu zaman zaman. Ama tabii ki bu onu çoktan aştı. Yani 2015'ten bugüne bir işte işinden atılan akademisyenlerin basın açıklamasında da korkunç bir yönelim görürsünüz. Milletvekilleri bir basın açıklaması yapmak istediğinde hakeza, yaşlı başlı anneler yapmak istediğinde hakeza, işte vesaire ve avukatlara yapılanları gördünüz. Dolayısıyla gücü nereden alma meselesinden ziyade bir bütün olarak mantığın şöyle işlediğini düşünün. Sınırsız bir yetkiyle otoriterleşen bir bakış açısına dair bir kolluk gücü var. Ve hani biliyorsunuz köy korucuları bunun içinde askerler ve polislerin yanı sıra bekçilik düzenlemesinin dışında bir de özel güvenlik yetkilileri var. Özel güvenlik görevlileri var. Hani onların da işte atıyorum İstanbul AVM'lerde neler, kaç tane işkence vakası yaşandı. Atıyorum İzmir'de olsun, başka büyük şehirlerde, yani bildiğiniz AVM'nin aslında güvenlik görevlisi. Ama hani bütün bu çoğalmalar, bütün bu diyelim ki veriler şuna işaret ediyor. Hiç durmadan, yani ülkeyi her basamakta yöneten, en alttan en üstüne kadar bakanlık düzeyinde vesaire yönetenler hiç durmadan bir işte hukuksuzluğa çağrı yaparsa ve her şeyi güvenliğe ve beka sorununa bağlayıp ondan sonra gerçekleşecek her ölümü, yani hani toplantı ve gösteri yürüyüşlerinden ziyade işte atıyorum Kemal Kurkut dosyasındaki gibi böyle biri, hani yapayalnız tek başına olan bir genci bile rahatlıkla yaşam hakkı sonlandırılırken ya da işte kırmızı ışıkla geçtiği için atıyorum Antep'te 17 yaşındaki Arakan örneğinde olduğu gibi öldürülebiliyor kolaylıkla gençler. Dolayısıyla burada bakın bu çok önemli, yargı muafiyeti meselesi. Yani cezasızlık politikası bizim 10 yıllardır söylediğimiz mesele, bir de bugün son yıllarda PDSK'da yapılan olağanüstü kolluk lehine yasal düzenlemelerle birlikte zaten biliyor ki ihlal herhangi bir müeyyideyle karşılaşmayacak. Yani idari olarak da adli olarak da bu ihlaller sonuçsuz kalıyor. Gücü buradan alıyor aslında.
Yargının durumu nedir? Yani bu konularda yargı ne durumda? Siz neler görüyorsunuz? Geçmişle karşılaştırdığınız zaman yargın geldiği nokta nasıl?
Şimdi bakın dediğim gibi yani geçmişte total bir inkar vardı. Yani bu işkence olayını kolluk gerçekleştirmiş olamaz. Bu gözaltına kayıbın kollukla hiçbir alakası yoktur denilerek zaten bu sebeple biliyorsunuz dosyalar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşınıyordu ve Anayasa Mahkemesi'ne birey başvuru yolu tanınmış değildi o vakitler. Ama sonrasında yani mesela şu anda ilk elden hatırladığım birkaç dosyayı söyleyeyim. Gerek Gezi olayları esnasındaki yaralanmalara dair, gerekse de işte sendikacıların basın açıklamalarına yapılan aşırı ve orantısız güç saldırılarından kaynaklı yaralanmalara dair Anayasa Mahkemesi'nin kötü muamele ve işkenceden bahisle verdiği ihlal kararları var. Ve şu anda da Anayasa Mahkemesi'nin önünde bekleyen çok sayıda işkence ve kötü muamele başvurusu var. Ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde de bekleyen çok sayıda bu tür başvurular var. Dolayısıyla mesele biraz da şöyle bir şey aslında. Hani sayısal olarak da artmasına yol açan şey. Bir bütün olarak soruşturma başından itibaren hep kolluk lehine yürüyor. Zaten tutuklama gibi bir tedbire başvurulmadığı için de genellikle meslektaşları tanık olarak dinleniyor. Ve meslektaşları suç delillerini topluyor. Örneğin Medeni Yıldırım'da, Kurkut'ta vesairede öldürme dosyalarında ya da işkence dosyalarında böyle değil mi? Zaten kolluk, çünkü meslektaş. Biz her zaman insan hakları savunucuları olarak başından beri yıllardır şunu söylemiyor muyuz? Adli kolluk tamamen bağımsız ve farklı olmalı. İşte burada devreye giriyor. Çünkü yani toplantı ve gösteri yürüyüşünde görevli olan da, dağıtma etkisine sahip olan da, delili toplamaya yetkili olan da aynı kişiler olunca zaten bir kere baştan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 13. maddesinde öngörülen etkili soruşturma usulleri zaten rafa kalkmış oluyor.
Evet.
Akabinde de ne oluyor? Takipsizlikler başlıyor. Takipsizliklere itirazlardan hiçbir sonuç alınamıyor. Çok çok az sayıda davaya dönüşenlerde de biliyorsunuz ya beraatle sonuçlanıyor veya zaman aşımıyla sonuçlanıyor.
Cezasızlık.
Dolayısıyla yargı, tabii bu yargı pratiği böyle olduğu sürece maalesef bu tür vakalarda artış gözlemleyeceğiz. Ve son olarak da gördüğünüz üzere, yani son derece açık, çünkü işkence bir suç, ceza yasamıza göre suç, uluslararası sözleşmelere göre suç, her neyse bir sürü yerde suç ve zaman aşımına uğramaz bu sebeple. İkinci bir şey, avukatın görevi de zaten suç delillerini toplamak, aynı zamanda soruşturma aşamasında bunu yapmak zorunda. Yapmasa aslında avukatın görevini yerine getirmemesi problemdi. Bütün bunlar yaşanıyorken ne oldu? Gördüğünüz üzere hani avukatın kendisi ifadeye çağrılma yoluna gidilmek isteniyor. İşte o yüzden hakikaten bu aralar ekmek kadar, su kadar, oksijen kadar, hava kadar insanların adalete erişime bir ihtiyacı var. Yani çünkü
yani erişimde de mi, yerde... artık erişimde de mi sıkıntı var? Yani hani adaletin yerine getirilmesi çok uzun bir süreç ama erişim konusunda da mı artık sıkıntı yaşanıyor Türkiye'de?
Şimdi bakın, mesela bu son verdiğiniz spesifik örnekte, diyelim ki Diyarbakır için konuştuğumuz bu vakada zaten kendiliğinden savcının reyzen harekete geçmesi gerekirdi. Bakın, basında düşer düşmez onu bile bir ihbar kabul etmeli savcılık. Yani çünkü biliyorsunuz yazılı suç duyurusu zorunluluğu yok ki.
İzleyicilerimiz açısından hatırlatalım. Diyarbakır'daki köpekli işkenceyi kastediyor sanırım. Rojbin Çetin.
Evet, evet.
Tim gözaltına esnasında.
Evet, yani biraz da bununla birlikte biliyorsunuz son birkaç gündür işte mecliste de gündem oldu. Hani basında da bu çok fazla konuşuluyor. Çünkü yani bir de kadına yönelik bu kadar daha kolay, daha pervasızca yapılması. Çünkü evin içinde, yani açıklamanın kendisi zaten hiçbir hukuki jargonda yeri olmayan bir açıklama. Onun yerine biz şu tür açıklamalara, şu tür düzenlemelere refere ederiz. Orantısız ve aşırı güç kullanma mesela toplantı ve gösteri yürüyüşleri esnasında, ya da diyelim ki ev baskınlarında uyulması gereken azami kurallar var zaten. Hani bellidir, çünkü oraya diyelim ki şüpheli kişi gözaltına almak üzere izin almıştır kolluk görevlileri ve tabii ki onu sağlıklı bir biçimde alıp ilkin bir sağlık kuruluşuna götürüp darpçe bir olmadığına dair rapor alacak ve sonra da işte gözaltı birimine teslim edecek. Süreç evet. Böyle işler ama bu Diyarbakır'da ikinci kere yaşanınca hakikaten biz hak savunucuları bununla ilgili yoğun endişe yaşıyoruz. Yani bunun rutin bir pratiğe dönmesini düşünsenize. Yani mesela bir de çocuklu bir ortamda biliyorsunuz ömür boyu süre gelen bir travmaya yol açar. Ve bununla alakalı sadece Türkiye ile ilgili değil, başta Rusya olmak üzere Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin son derece ciddi ihlal kararları var. Yine sadece işte çocukların bir başkasının alınma esnasındaki aşırı zor kullanımına şahitlik etmesinden bile ciddi psikolojik hasar gördüğünden bahisle sözleşmenin 8. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle verilen mahkumiyet kararları var. İşte Rusya hakkında, Moldova hakkında vesaire. Dolayısıyla bu kadar hassas düzenlemeler varken, bu kadar hassas bir biçimde uluslararası sözleşmeler derin derin düşünmüş bunların üzerine. Ama bakın 21. yüzyıldayız, bizim yaşadığımız şeyler hakikaten değil 90'lara, hani neredeyse 100 sene öncesine kadar götürebilecek bir pratik. Hakikaten evet. Çok problemli.
Siz Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı'nın aynı zamanda. Batı'dan bakıldığı zaman uluslararasından Türkiye nasıl görünüyor? Siz muhtemelen irtibattasınız değişik hak savunucularıyla. Türkiye nasıl bakılıyor? Türkiye şu anda ne durumda uluslararası toplumda, kamuoyunda? Hak ihlalleri konusunda, tabii bizim konumuz hak ihlalleri konusu olduğu için bu konuda.
Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu bir kere Birinci Dünya Savaşı'nın hemen bitimine yakın dönemde kurulmuş. 1922 senesinde Paris'te ve birinci, yani kuruluş nedeni zaten savaşın eşlik ettiği her türlü vahim hak ihlallerini dokümante etmek, ortaya koymak ve bu anlamda kişi hak ve özgürlüklerine büyük kıymet vermek üzerinden bir araya gelmiş insan hakları savunucuları. Daha sonra hızla yayılmış. Yani şu anda dünyanın 192 yani dünyanın neredeyse işte 180 ülkesinden 192 insan hakları örgütünün üyesi olduğu bir federasyondan bahsediyoruz. İnsan Hakları Derneği de uzun bir süredir federasyonun Türkiye'li tek üyesi olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye İnsan Hakları Vakfı da gözlemci üyesidir. Sadece Türkiye değil Burhan Bey, aynı zamanda işte bir Polonya'ya da bakın, bir Macaristan'a da bakın ya da bir Brezilya'ya bakın, işte Sudan örneğine bakın vesaire. Aslında dünyanın birçok yerinde, yani bizim işte FİDAŞ olarak ki Son günlerde de zaten gözlemlerimiz bu yönlüdür. Bir otoriteryan eğilim, bir artış, bir her türlü tahammülsüzlük, işte yabancı düşmanlığı, mülteci düşmanlığı, LGBT düşmanlığı, kadın düşmanlığı, işte azınlıklar düşmanlığı, hani bütün dünyanın her yerinde ya da savaş olan ülkelerdeki aşırı vahim hak ihlalleri, evet, savaş olan lokasyonlarda kadın bedeninin savaş gerekçesi yapılması vesaire, yani birçok nasıl söyleyeyim şey var, hani gerçekten 21. yüzyılda insanlık ailesinin beklemediği bir fotoğrafla aslında karşı karşıyayız ve federasyon olarak bir de COVID-19'dan sonra yaşadıklarımızı yan yana getirelim. Çok ciddi endişelerimiz var. Yani mesela bu nedir Amerika'daki,
bu endişeler? Evet. Bu
Amerika'daki evet, siyah ığlara dönük ırkçılığa dair bizim bir rezolüsyonumuz kabul etti kendi aramızda ve cuma günü bu resmi olarak açıklanacak. Yine COVID-19 krizinin yarattığı, hani çünkü başka ihlalleri, işgalleri, işte occupation olan coğrafyalar var, orada gerçekleşen hak ihlallerini, savaş ortamında yaşayan coğrafyalar var vesaire. Bütün bunlara dair böyle ciddi bir fırsata çevirme eğilimi zaten dünyanın birçok ülkesi bakımından görüyoruz ve gözlemliyoruz. Bu anlamda da çok ciddi endişelerimiz olduğunu söyleyelim. Biraz da aslında 11 Eylül sonrasına da benzeyen, hani nasılsa bir 11 Eylül yaşanmıştı ya, biliyorsun bütün şeyler, devletler, yani neresi olursa olsun bir anda tek bakış açıları hani sağ tevin evet, güvenlikçi bir bakış açısı. Oysa ki biz diyoruz ki sorunlar böyle çözülmez. Çoğulculukla ancak, yani anlayışla, karşılıklı diyalogla, paylaşımla, yani öyle olursa yani ülkeler de karpuz gibi ruh olarak ikiye bölünecek, dünya da ruhsal olarak ikiye bölünecek. Yani bırakın şeyi, insanların evet, bakış açısı olarak bile, hani sizler ve bizler diye. Şimdi Türkiye'de Avrupa Birliği'ne aday bir ülke olmasına ve kaç yıldır bu proses devam ettiği halde biz şuna bakarız mesela federasyon olarak. Hangi taahhütlere uyulmuş? Yani mesela işte diyelim ki imzacısı olduğu uluslararası sözleşmelere uyum konusunda nerede? İhlaller nerelerde? Yani mesela Venedik Komisyonu'nun yayınladığı raporlara bakalım, dokunulmazlıklar kaldırdıktan sonra bakalım, kayyum atamalarından sonra bakalım, işte OHA evet, dönemindeki hak ihlallerine dair bakalım vesaire. Dolayısıyla bütün bunlar hakikaten demokratik normlarla yan yana getirilebilecek uygulamalar değil. Yani son derece antidemokratik, son derece baskıcı ve son derece hani nefes hakikaten aslında. Her yönlü nefes, nefes alma durumu. Yani bireyin kendi huzurlu hissetme hali, yani toplumun bir bütün olarak kendi huzurlu hissetme hali iyi. Yani en azından ortalama biçimde iyinin olduğu koşullardan geçer. Nedir bu? Kendinizi güvende hissetmek. Kim kendini güvende hissediyor?
Hissediliyor mu? Şu an
Türkiye'de... Sadece iktidara yakın olanlar kendini güvende hissediyorsa herkes oturup düşünecek orada. Yani çünkü Türkiye'de, yurttaşlık...
Siz orada şu an Türkiye'de insanlar kendini güvende hissetmiyor mu?
Şimdi bakın bu fotoğraf yayınlandıktan sonra kaç kişi kendini güvende hissedebilir? Mesela. Hani atıyorum herhangi bir gerekçeyle herhangi bir birey bu şekilde, yani mesela savcılığa çağrılabilecekken tebligatla, değil mi? Çünkü kim çağrılsa tabii ki gidecek. Adresi belli, ikameti belli, ifadesini verecek. Hani iddialar neyse cevaplarını verecek ve proses işlemeye başlayacak. Ama burada ne tercih ediliyor? Bakın. Yetmedi bir de köpeklerle. Yani bunu konuşuyoruz. Anlatabiliyor muyum? Hani dolayısıyla bunlar yaşanırsa ya da seçtikleri milletvekilleri diyelim ki bir basın açıklaması yapamıyor ve onlara aşırı bir işte kolu kırılıyor, saçlarından sürükleniyor sendikacılar, işte kadınlar vesaire. O zaman kim kendini güvende hissedebilir? Ya da mesela kadına yönelik şiddetin hız kesmediği bir dönemde, yani Eskişehir'de de, Cizre'de de, Ağrı'da da, Manisa'da da, Ankara'da da, her yerde aynı çünkü biliyorsunuz. Yani hız evet, kesmeden devam ediyor. Bu sebeple işte yani kendini güvende hissedebileceğin koruma mekanizmaların yok.
Peki bu
yeni... Yani adalete erişimle doğrudan bir alakası var. Başından beri onu söylemeye çalıştım.
Evet. Ama bu şimdi sürece baktığımız zaman bu yeni bir parti iktidarı döneminde yaşanan durum değil. Bundan birkaç yıl öncesine kadar işkence sıfır tolerans diyen ve hala bunu iddia eden aynı partinin döneminde yaşanan bir süreç. Yani burada siyasi iktidar nerede duruyor? Neden bu kadar hızlı bir değişim? Sıfır tolerans derken şimdi bizim köpekli işkence vakasını konuşuyoruz. Ne yaşandı?
İşte ben biraz önce 11 Eylül'e refere ederken onu anlatmaya çalıştım. Öyle bir ruh haline çeviriyor ki dünya devletleri, egemenleri bir anda. Yani çünkü onların temel şeyi halkların ya da işte diyelim ki yönettikleri nüfusların, kitlelerin işte reval, huzuru falan ondan ziyade kendi varlıklarını. Yani hani kolaylıkla oraya yönelme. Hani kendi varlığı derken de bana göre demokratik ülkelerin zaten güvenlik sorunu olmaz. Yani demokratik bir ülkenin hakikaten beka sorunu hiç olmaz ki. Yani orada bir şiddet eylemi gelişmez bana göre. Bir şiddete tevessül edilmez. Yani kitlelerin, nasıl söyleyeyim, ya da bireylerin herhangi bir mecrada sadece ifadelerini barışçı bir şekilde ortaya koymaları, demokratik tepkilerini barışçı bir şekilde ortaya koymalarından bir güvenlik zafiyeti doğmaz. Bunun olmamasından güvenlik zafiyeti doğar. Bugün olduğu gibi bence şu anda aslında evet bir güvenlik sorunu var. Çünkü insanların güvenliği yok. Yani şey, bireyler kendi güvende hissetmiyor anlamında söylüyorum. Kadınlar kendi güvende hissetmiyor. Ağaçlar kendini güvende hissetmiyor bu ülkede.
Ki güvenliği sağlayan.
Hayvanlar, canlılar, insan, yani bir bütün olarak bir güven sorunu varsa evet. Bu yaklaşımla alakalı bir şey.
Ki güvenliği sağlayacak olan kolluk kuvvetlerinden geliyor bu. Kolluk gücünden geliyor. Yani toplumun herhangi bireylerinden gelmiyor. Bir de yani bunu savunucuları savunması gerekirken şiddet oradan geliyor. Ve bu da tabii ki iktidarla da bir bağlantısı var. Siyasi iktidarın
şimdi
söylemleri.
Hiç başka bir yere gitmeye yok. Evet. Gerek yok. Kendi yasasına, kendi anayasasına uyarsa zaten dediğiniz gibi bu bir suç. Bununla alakalı derhal adli ve idari bir soruşturma açılır. Gereken yapılır. Ve bu sebeple de bakın o saatten itibaren nasıl ciddi şekilde azalıyor. O ya. Zaman hani kadın cinayetlerinde olduğu gibi düşünün Burhan Bey. Çünkü fail az bir cezayla kurtulacağına inandığı için değil mi? Ya da çok ciddi indirimlere erkek failler bugüne kadar maruz bırakıldığı için biz şunu iddia ediyoruz. Vakalar bir türlü azalmak bilmiyor. Çünkü nedeni bu. Hani yanıma kar kalır bakış açısıyla. Şimdi bakıyor. Bugüne kadar şurada da şunlar yaşandı ama herkesin yanına kar kaldı. O halde pervasızca ve rahatlıkla benzer vakaları işlemeye diğerleri devam eder. Evet. Yani ve bu hep böyle olur. Bu sebeple de cezasızlıkla etkin mücadele birinci mesele olmalı diye düşünüyorum. Evet.
Tabii burada siyasi iktidarın çok çok sorumlu olduğu herkesçe dilendiriliyor. Dikkat çekiliyor bu konuya ama aynı zamanda muhalefette de aslında bu konuda yani net bir duruş da göremiyoruz. Yani hakikaten bu hak ihlalleri konusunda, işkence konusunda sanki Kürt, tırnak içinde söylüyorum, Kürtlere yapılınca hani görmezden gelinecek bir nokta da söz konusu. Muhalefette de bu konuda bazı şeyler düşünmeli. Yani bu kadar otoriterleşen bir siyasi iktidar var ve her yerden şiddet geliyor. Sanki muhalefet aslında bundan payını alıyor. Özellikle ben muhalefet derken yani biraz da aslında ana muhalefet partisini kastediyorum bu konuda. Çok da etkili bir siyaset gütmediğini görüyoruz iktidara karşı bu konuda. Yani burada siyasilere neler düşüyor? Bu hak ilerlerin gündemleştirilmesi konusunda ya da bu cezasızlık konusunda siyasiler ne yapmalı?
Kimin yaptığına ve kime yaptığına bakılmaksızın bir ilkesel duruş sergilenir. Dolayısıyla da bu hangi siyasi partinin ve hangi ideolojik background'a sahip olmasıyla alakalı bir durum değildir. Ve bizi zaten hak savunucularını diyelim ki siyasetçilerden ayıran mesele de bu. Yani kimin söylediğine veya kime yapıldığına bakılmaksızın dediğim gibi ilkesel ve herkes için diye bir düsturu olmalı. Herkes için bu ilkeler savunulmalı.
Evet.
Böyle olmadığı içindir ki maalesef görüyorsunuz yani bir tarafa söylenince diğer taraf susmayı tercih ediyor. Diğer tarafa söylenince başka bir taraf. Oysa ki kime yapılırsa yapılsın yüksek sesle haksızlığa itiraz ettiğiniz oranda aslında onurlu bir siyaset yürütüyorsunuz demektir. Evet. Yani iktidarın sizi klasifiye ettiği kalıplara göre değil. Yani zaten bunu ister. Dünyanın her yerinde iktidarlar kendi iktidarını sürdürmek için bunu ister. Hani burada da Sonuçta onun için A muhalefeti, B muhalefeti, C çok da fark etmez. Hani kendisinden olmayanı sınıflandırdığı için böyle bir bakış açısına sahip olur. Ama muhalefetin tabii ki burada yani şununla görülsem böyle eleştirilirim, bununla görülsem aman şununla etiketlenirim, bana böyle yönelir gibi bir fobiyle hareket ederse zaten vallahi oradan bir muhalefet de çıkmaz yani. Evet. Nitekim de ağır ihlallerin artışında sadece diyelim ki iktidar pratiklerinin değil, aynı zamanda zayıf muhalefetlerin de etkisi olduğunu unutmamak gerekir.
Evet, bu alanda aslında ortak bir mücadele de gerekiyor. Yani parçalı bir duruş da iktidarın bu son dönemdeki güvenlik politikası kaynaklı hak ihlallerini de durduramıyor. Yani parçalı bir duruş da muhalefetin bu parçalı duruşu da aslında iktidarın pratiklerini kendisini yaşatmasına da neden oluyor. Yani bu da sıkça görülüyor.
Bunu görmeleri lazım.
Evet.
Yani bu çok açık bir şekilde ortada duruyor tabii ki.
Tabii siz hak savunucular olarak bunun mücadelesini veriyorsunuz. Yani ayrım gözetmeden veriyorsunuz ama siyasilerde maalesef tabii bunu göremiyoruz.
Diyorum ya işte siyaset bu yanlışa düşmemeli. Yani şuna yapılınca hayır, buna yapılınca evet, böyle bir şey olmaz yani. Sizin bir ilkeler bütününüz olur. Ona göre bir pratiğiniz olur. Ama şimdi ana muhalefete baktığınızda hani şunla da anılsam ya da HDP'yle de görünsem bu yasa atıyorum. Mesela parlamentoya gelen hangi bir yasal değişiklikle ilgili bile muhalefet yan yana gelip aynı ilkeler üzerinden bir şey koyamıyorsa hani hakikaten orada bir problem var yani.
Yargının özellikle bağımsız olmaması meselesi de çok konuşuluyor. Ve buna kaynaklı olarak da hak arayıcılarında bir güvensizlik de söz konusu. Siz ne gözlemliyorsunuz? Yargıya güven hakikaten ne durumda şu anda?
Yargıç ve savcı atamalarından sorumlu kurulun kendisinin aslında bir kere bakın hani üyelerini işte yürütmenin başı olan Cumhurbaşkanı yarısını seçiyor. Yarısı da aynı Cumhurbaşkanı'nın genel başkanı olduğu siyasi partinin işte meclisteki çoğunluğu seçiyor vesaire. Yani şimdi dolayısıyla ya biz hak savunucularının HSK gibi yani oluşumların bütün ülkeler için bu aynı şey geçerli de tamamen bağımsız olması gerektiğini bir kere söylüyoruz. Yani direkt yürütmenin seçtiği kişilerden oluşan bir HSK'nın atadığı hakim ve savcıların ne kadar bağımsız davranabileceği son derece ortalama. Yani bunu ortalama sokaktan geçen, öyle çok yüksek eğitim düzeyi olmayan birine de sorduğunuz zaman oturup düşünür yani bunun üzerinde. Bir kere birinci sorunsal oradan başlıyor ve böyle devam ediyor. İşte atamalarla ilgili çok şey söyleniyor. Biliyorsunuz bir de sözlü mülakatlar var. Ve sözlü mülakatların genellikle referanslar üzerinden olduğuna dair bir sürü iddialar var. Buna karşı bir doyurucu yanıt gelemiyor mesela. Evet. Dolayısıyla da bunların tümü sorunsal yani. Hani biliyorsunuz geçmişte de Fethullahçı yapılanma adı altında hani bu işte kumpas takipleri, kumpas davaları, yine Kürt siyasetçileri mesela bölgedeki davalarıyla ilk başladı ya bu süreç. Evet. 2009'da belediye başkanlarına vesaire. Yani bas bas bağırıyorduk Burhan Bey. Hukuki delil değil, yasak delil, kumpas, düznece, işte tümü ortaya getirilmiş, yok işte gizli tanıklar adı altında vesaire başka şeylerle. Bunların gerçek deliller hukuka aykırı, gerçek deliller olmadığı, hukuka aykırı deliller olduğu ispatlandığı halde ısrarla bu davalar yürütülmedi mi? Ama evet. Ne oldu? Karar da verildi, onandı da.
Şimdi onlar mağdur.
Şimdi de onlar mağdur olduğunu iddia ediyor.
İddia ediyor.
O zaman biz de diyoruz ki peki onların başlattığı bu süreçte yani madem diyelim ki ihraç edildi ya bu hukukçular. Yaptıkları her şey yanlıştı. Balyoz için, Ergenekon için vesaire de biliyorsunuz kapatıldı o dosyalar. Ama buradaki diğer dosyalar bakımındansa hayır. Zehirli ağacın meyvesi zehirli olur gibi düşünün. Sonuca kadar getirildi ve onandı. Mesela geçtiğimiz günlerde Sayın Güven ve Sayın Farisoğlu'nun nefeklediklerinin düşünmesine yol açan kararda böylesi bir karardı. Dolayısıyla bütün yani şu anda özetleyebilmem hani hakikaten saatler sürer de
evet,
yani
evet.
Kısaca söylemem gerekirse bir sorun yapısal. Yani dediğim gibi hani daha bağımsız bir kurul olması gerektiği için. İkincisi de yani mesela hani hakikaten kamuoyunun vicdanını derinden yaralayan işte sulh ceza hakimliklerinin kararları başta olmak üzere ya özellikle tutuklama tedbirine daha kolay gidilmesi, alternatif adli kontrol tedbirlerine gidilmeyerek kişi güvenli ve özgürlüğü hakkının çok daha kolaylıkla ihlal edilmesi, biliyorsunuz yasa açık, işte hamile, buna rağmen hani cezası bile infaz edilemeyecekken hamile kadınların, bebekli kadınların, birkaç gün önce doğum yapmış kadınların, 80 yaşındaki annelerin de tutuklama tedbirine falan başvuruldu. Böyle bir sürü örnekler verebiliriz. Dediğim gibi yani bunların tamamı aslında, ha bir de şu var tabii, Anayasa Mahkemesi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına uymayan mahkemeler gerçekliğimiz var. Evet. O da ister istemez, ha bunlar neye göre veriyor bu kararları sorusunu gündeme getiriyor ve bu sorular cevapsız kalıyor. Bu sebeple de yani hani dediğim gibi hakikaten bir cezasızlıkla mücadele, adil sonuç alabilme, ama ikincisi de tam bağımsız ve tarafsız olduğunu, yani yapısal bütün sorunlarını aşarak da ortaya koyabilen bir yargı mekanizması olmadığı sürece hiç kimse kendini güvende hissetmeyecek.
Evet. Tabii burada da aslında iktidarın, zaten AKP-MHP koalisyon iktidarının çizgisi belli. Burada aslında ana muhalefet partisi olarak başta CHP'ye ve diğer muhalif partilere, evet, muhalefete muhalefete olan İYİ Parti, HDP, DEVA, Gelecek Partisi ve diğer Saadet Partisi ve diğer partilere iktidara karşı da muhalif olduğunu söyleyen, bu söylemlerde bulunan diğer partilere büyük görevler düşüyor. Hak ilerlerinin daha da çoğalmaması açısından. Evet.
Ve hak savunucularına tabii ki.
Tabii ki hak savunucularına.
Siyasetin, siyasi parti aktörlerinin dışında, siyasetin dışındaki aktörlere de tabii ki.
192 üyesi olan İnsan Hakları Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Avukat Reyhan Yalçın'da Baydemir, aynı zamanda hak savunucu dediğimizde Türkiye'de akla gelen isimlerden Diyarbakır'da, Kürt bölgesinde ve Türkiye'de ve uluslararası arenada da tanımış bir hak savuncusu. Kendisiyle işkencenin Türkiye'de son dönemde neden artış yaşandığını, bu konudaki siyasi erkin sorumluluğu, muhalefetin sorumluluğu, aynı zamanda yargıya düşen neler olduğu konusunda biz değerlendirmelerini aldı kendisinden. Çok teşekkürler.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.